Türkiye bir kez daha maalesef masada kaybetti. Batılı devlet başkanları ve NATO Genel Sekreterinin aşırı laubali tavırları ve dalga geçen bakışları arasında Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliğine yani Rusya'nın kuşatılmasındaki bir halkaya daha he dedirtildi ve zirvenin üzerinden sadece bir gün geçtikten sonra arkasından dil çıkaranlara baka kaldı. Ne oldu bir gün geçtikten sonra? NATO zirvesi kapanışından bir gün sonra İsveç Yüksek Mahkemesi Türkiye'nin iadesini istediği iki teröriste sahip çıktı. Sınır dışı edilmelerini engelleyen bir karar açıkladı. Resmen Türkiye ile dalga geçmek demektir bu. Türkiye NATO Vilnius zirvesinde son yıllarda sürdürdüğü denge politikasına son verdiğini dosta düşmana ilan etmiş oldu. Rusya ile Batı arasındaki denge politikasını bırakmış U dönüş yapmıştı. PKK ve NATO destekçisi Batı dünyasının arkasında yer aldığını açıklamış oldu. Ya da yanında ya da önünde ya da kuyruğunda diyelim. Ya da Cem Gürdeniz Amiral'in dediği gibi Türkiye'nin mali krizini önlemek için jeopolitik servetini kullanma yolunu seçti. Montrö'nün 87. yıl dönümünde durum bu. Karadeniz'in, Boğazların ve bu anlaşmanın rolü Avrasya güçleri için hat safhada önemli. Batı Rusya'yı kuşatarak savaş oyununda ilerliyor. Rusya savunma refleksiyle gerek Asya'da gerekse Orta Doğu'da safları sıklaştırmaya çalışıyor. Sıcak çatışmaların yayılma eğilimi gösterdiği böylesi bir süreçte denge politikalarını bırakıp Rusya'ya karşı konumlanmak Türkiye'yi her türlü tehdide açık hale getirmek demek. Rusya'nın biliyorsunuz tek nefes borusu var, o da Karadeniz ve Boğazlar. NATO yani Amerika lehine bunları kullanmaya izin verdiğimiz anda sıcak savaş ortamının içinde bir cephe ülkesi olarak yer alırız. Malum Amerika çok uzun zamandır Montrö-Boğazlar Sözleşmesi'ni hedefte tutuyor. Hatırlarsınız 2006'da Amerikan Senatosu'na verilen yasa taslağında şu sözler vardı yaklaşık olarak. İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı ilgilendiren Montrö Anlaşması'nın ömrü dolmuştur deniyordu. Bu anlaşmanın günün koşullarına uygun yeniden düzenlenmesi gerekir deniyordu. İşte bu kadar da cüretkârlar. Amerika'nın o zamanki Türkiye Büyükelçisi Ross Wilson da Montrö Anlaşması'nı Türkiye'de gündeme oturtmuştu. 3 Mart 2016'ydı tarih. Gazetecilere şöyle demişti. Montrö Anlaşması çok açık ve biz Karadeniz'in uluslararası sularda bulunmasından kaynaklanan haklarımızdan yararlanmak istiyoruz. Gerektiğinde gemilerimiz buraya girecektir demişti. Amerika'nın Montrö Anlaşması'nı ortadan kaldırmak için yaptığı atağın sebebi her tonaj, tür ve sayıda Amerikan askeri gemisinin Karadeniz'e denetimsiz girmesini istemesiydi. Yani Washington askeri gemilerini, denizaltılarını Rusya'ya karşı Karadeniz'de konuşlandırmak istiyordu. İşte bu nedenle Türkiye, Batı ile Avrasya arasındaki eşsiz konumu itibariyle Atatürk'ün denge, tarafsızlık politikasına sıkı sıkıya bağlı kalmak zorundadır. İşte bu nedenle Türkiye'nin İstanbul ve Çanakkale boğazlarında egemenlik haklarını düzenleyen sözleşme, Türkiye ve diğer kıyıdaş ülkeler özellikle de Rusya açısından hayati önemdedir. Malum Sevr Anlaşması'nda Boğazların yönetimi İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan bir komisyona bırakılmıştı. Türkiye Kurtuluş Savaşı'nı kazanınca Çanakkale ve İstanbul Boğazlarının kontrolü Milletler Cemiyeti'ne bağlı ama Türkiye denetiminde bir Boğazlar Komisyonu'na devredildi. Bundan tam 100 yıl önce yani 1923'te ve 1923'ten tam 13 yıl sonra çok uzun uğraşlar sonunda 20 Temmuz 1936'da Türkiye egemenlik haklarını elde etti ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Karadeniz'e kıyıdaş olmayan devletlerin askeri gemileri belli şartlarda boğazlardan geçebilecekti ve Montrö Anlaşması'na göre askeri gemilerin toplam tonajı 15 bin tonu aşamayacaktı. İlki olarak yabancı ülke denizaltıları da Türk boğazlarına giremeyecekti. Denizaltı demişken şunu hatırlatalım, daha önce de aktarmıştım size Cem Gürdeniz amiralden. Amerika yıllarca Montreux'u delmek için her türlü hile ve oyunu sahnelemeye çalıştı. 1960'larda da madem bizim denizaltılarımız Amerikan denizaltıları Karadeniz'e çıkamıyor, Türk denizciler bizim adımıza denizaltılarımızı kullansın teklifini öne sürmüşlerdi. O yıllarda Türk donanmasında öncelik bu nedenle denizaltılara verilmiş ve deniz kuvvetleri personelinin eğitimi o nedenle Amerika'da yapılmıştı. Ama oralarda eğitilen, daha doğrusu devşirilmeye çalışılan Türk deniz subayları Amerikan beklentilerini karşılamadılar ve o nedenle balyoz kumpas davalarıyla kariyerleri sonlandırıldı ve yıllarca tutsak edildiler. Efendim, bu aleni savaşın farkına varmazsak, Sèvres'in, Lozan'ın, Montreux'un anlamını bilmezsek, anlatmazsak, bildirmezsek, etrafa yaymazsak, Türk gençliğine açıklamazsak, birbirinden acı durumlarla karşılaşmaya aday olduğumuz kesindir. Özellikle anne ve babalar olabilecek en basit anlatımla ülkemizin can suyu anlaşmaları evlatlarımıza anlatsınlar. Saygılar efendim.